Yorumunu yapa geldiğim Eyüp kitabının 9 ve 10. bölümlerindeyiz. Bu bölümlerde Eyüp'ün Bildad'a yanıtını görüyoruz. Eyüp Bildad'ın gereksinimini karşılamadığını çok açık bir şekilde bildiriyor. Onun probleminin alanında bile konuşmuyordu. Bu noktada kusursuzluk iddiasında olmadığını ve kendini Tanrı'nın önünde savunamayacağını bildiğini açığa koyuyor. İhtiyacı olan şey, davasını sunmak için yanında birinin olmasıdır. Eyüp'ün aracısı olması ve kendisi için dua etmesi için birisinin özlemini çektiğini duyacağız. Yani, Eyüp'ün Mesih için çektiği özlemi duyacağız. 9. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde Eyüp şöyle yanıtladı. Biliyorum, gerçekten öyledir ama Tanrı'nın önünde insan nasıl haklı çıkabilir? Yani Bildad'ın söylediklerinin çoğu doğruydu. Sorun sözlerinin Eyüp'ün ihtiyacını karşılamadığı, Eyüp'ün sorununa hitap etmediğiydi. Eyüp sözlerinin genel anlamda doğru olduğunu biliyorum ama sorun insanın Tanrı önünde nasıl haklı çıkabileceğidir. Eyüp bu noktada kesinlikle müjdeye ihtiyaç duyuyordu. İnsanın Tanrı önünde haklı çıkabileceğini, doğrulukla donatılabileceğini bilmek istiyordu. Eyüp bazı soruların yanıtlanmasını istiyor ve arkadaşları soruları yanıtlamıyorlar. Biri onunla tartışmak istese, binde bir bile ona yanıt veremez diyor Eyüp 9. bölüm 3 ve 4'te. Yani Tanrı'ya. Tanrı'nın bilgisi derin, gücü eşsizdir. Kim ona direndi de ayakta kaldı diyor. Eyüp, ben numara yapmıyorum. Eğer Tanrı'nın önünde rol yaptığımı düşünüyorsan hatalısın. Tanrı'yla tartışamayacağımı biliyorum. Bana bir soru sorar ama ben ona hiçbir cevap vermeyebilirim diyor. Eyüp sorularına bir yanıt istiyor ve Tanrı'nın kendisine yanıt vermesini istiyor. Tanrı ondan çok uzaktı. En azından Eyüp böyle düşünüyor. Sonra sözlerine devam ediyor Eyüp ve şöyle diyor. O dağları yerinden oynatır. Yani Tanrı dağları yerinden oynatır da dağlar farkına varmaz. Öfkeyle alt üst eder onları. Dünyayı yerinden oynatır, direklerini titretir. Güneşe buyruk verir, doğmaz güneş. Yıldızları mühürler. Odur tek başına gökleri geren, denizin dalgaları üzerinde yürüyen. Burada Tanrı'nın yaratıcı olarak harikulade bir resmini görüyoruz. Eyüp onu yaratıcı olarak tanıyor ama bu noktada onun sevgi dolu, inayet dolu merhameti hakkında bir şey bilmiyor. Büyük ayıyı, Orion'u, Ülker'i, güney takım yıldızlarını yaratan Tanrı'dır. Anlayamadığımız büyük işler, sayısız şaşılası işler yapan O'dur diyor Eyüp 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Eyüp'ün yıldızlar hakkında bir şeyler bildiğini burada görebiliyoruz. Ancak belirli bir yıldızın altında doğduğundan ötürü bu perişan durumda olduğunu söylemeye çalışmıyor. Bu şüphesiz insanların söylediği en akılsızca şeylerden biridir. Eyüp yıldızların sorununu açıklayamadığını biliyordu. Tanrı'yı yıldızların yaratıcısı olarak kabul ediyordu. 11. ayette işte yanımdan geçer onu göremem. Geçip gider farkına bile varamam. Eyüp Tanrı'yı evrenin Tanrısı olarak tanıyor ve Tanrı'nın bir ruh olduğunu ve kendisinin onu hiç göremediğini de biliyor. 13-14. ayetlerde Tanrı öfkesini dizginlemez. Rahav'ın yardımcıları bile onun ayağına kapanır. Nerede kaldı ki ben ona yanıt vereyim? Onunla tartışmak için söz bulayım. Eyüp, Tanrı'nın huzuruna çıkma şansı olmadığını biliyordu. Eğer Tanrı onunla konuşursa ne yanıt vereceğini bilemeyecekti. 16. ayette onu çağırsam o da bana yanıt verseydi. Yine de inanmazdım sesime kulak verdiğine. Gerçekten beni dinlediğine inanamazdım diyor Eyüp. O beni kasırgayla eziyor, nedensiz yaralarımı çoğaltıyor, soluk almama izin vermiyor ancak beni acıya doyuruyor. Sorun, güç sorunuysa o güçlüdür. Adalet sorunuysa kim onu mahkemeye çağırabilir diyor Eyüp 9. bölüm 17-19 ayetler arasında. Nasıl onun önünde davamı savunayım? 20. ayette suçsuz olsam ağzım beni suçlar. Kusursuz olsam beni suçlu çıkarır. Eyüp, eğer kusursuzmuşum gibi davranmaya çalışırsam kendi ağzım beni suçlu çıkarır diyor. Ancak daha sonra Eyüp'ün kendisi hakkında yüksek düşünceleri olduğunu öğreniyoruz. İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyen adam, yani elçi Pavlos, Romalılar 7.18'de Eyüp değildir. Bunu Pavlos demişti. Eyüp Tanrı'nın önünde kusursuz bir insan olduğunu söylemiyor ama epey bir adam, yani hatta doğru bir adam olduğunu savunuyor. Buna karşın Tanrı'nın önünde kendini savunamayacağını kabul ediyor. Günümüzde Tanrı sözünü bilmedikleri için Tanrı'nın önünde durabileceklerini ve onun standartlarına erişebileceklerini ve onu gerçekten hoşnut ettiklerini düşünen birçok insan bulunmaktadır. Ama değerli dostum, insanlar Tanrı hakkında yanlış bir düşünceye sahiptirler. Onun önünde durabilecek kadar iyi olduklarını düşünürler. Eyüp'ün söylediği aslında şuydu: eğer Tanrı'nın önüne çıkarsam bende olan ama benim farkında olmadığım bir şeyi düşünecek ve ona yanıt veremeyeceğim. O benim gibi bir insan değil ki diyor Eyüp 9. bölüm 32. ayette. O benim gibi bir insan değil ki ona yanıt vereyim. Birlikte mahkemeye gideyim. Eyüp'ün aslında söylediği, eğer o, yani Tanrı bir insan olsaydı onunla konuşabilirdim. Tanrı'nın insan olmasının nedeni buydu. Evet, Tanrı insan oldu. Ve insan olmasının nedeni de tam buydu. İnsan onunla konuşabilsin ve onunla yürüyebilsin ve Tanrı'nın standartlarına erişemeyeceğinin bilincine varsın. Tanrı'nın standartlarına uyan tek insan Rab İsa Mesih'tir. İsa insan olduğu için ona gidebilirim. Benim için çarmıhta ölmüştür o. Ve kendi hayatıyla bana benim Tanrı'nın standartlarına erişemeyeceğimi, bir kurtarıcıya ihtiyacım olduğunu söylüyor. Ölümüyle beni kurtarabilir. Zavallı Eyüp'ün özlemini çektiği şey buydu. Keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa diyor Eyüp 9. bölüm 33. ayette. Eyüp'ün şikayeti kendisiyle Tanrı arasında bir aracı olmayışıydı. Yakarışı, ah keşke bir elini Tanrı'nın eline, diğerini benim elime koyarak ellerimizi birleştirecek birisi olsaydı. Eğer bunu yapabilseydi o zaman bir aracım olurdu. Biliyor musunuz, yeni antlaşmada Pavlos genç bir vaize, çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı vardır demiştir. 1. Timoteos 2. bölüm 5. ayette. Elini Galileli adamın eline koy diyen ezginin sözleri gerçeğin yarısını yansıtır. Yani elini İsa'nın eline koy sözü. Galileli adamın bir eli daha vardır ve bu el Tanrı'nın elindedir. Yani İsa Mesih'in bir eli beni tutmakta, diğer eli de Tanrı'nın elindedir. İsa Tanrı'dır dostum. O Tanrı ve insandır. Bu çok görkemli ve harika bir gerçektir. Eyüp onun çok özlemini çekiyordu. 10. bölüm 1. ayette yaşamımdan usandım, özgürce yakınacak içimdeki acıyla konuşacağım diyor. Eyüp'ün başka bir aracısı, Tanrı önünde kendisini temsil edecek kimsesi olmadığından sadece ruhundaki acılık içinde konuşacaktır. Yaşamdan bıkmıştır ve tam olarak hissettiklerini söyleyecektir. Üzücü durumu ve perişan konumundan açık ve dürüst bir şekilde söz etmektedir. Tanrı'ya beni suçlama diyeceğim ama söyle niçin benimle çekişiyorsun? 10 ayet 2. Bizler kitabı okumayı bitirmeden önce, yani Eyüp kitabını, Tanrı ona bu konuda yanıt verecek. Tanrı Eyüp'e kendisi hakkında bir şey, hepimizin kendimiz hakkında öğrenmemiz gereken bir şey gösterecek. Hoşuna mı gidiyor gaddarlık etmek? Kendi ellerinin emeğini reddedip kötülerin tasarlarını onaylamak. 3. ayet. Eyüp acı çekmeyen kötü insanlar varken neden kendisinin acı çekmesi gerektiğini anlayamıyor. Bu arada bu Davut'un da önünde olan bir sorundu. Bazen bu benim de önüme çıkan bir sorundur. Bir vaiz olarak, bir Tanrı sözünü öğreten birisi olarak neden Tanrı'nın harikulade Tanrı yolunda yürüyen insanların acı çekmesine izin verdiğini ve aynı zamanda Tanrı yolunda yürümeyen kişilerin, kilisedeki insanlar olsalar bile günah içerisinde yaşayıp başlarına hiçbir şey gelmediğini merak ettim. Bu insanların başına bir süre için hiçbir şey gelmiyormuş gibidir ama zamanla Tanrı bu insanları cezalandırır. Ben bu hizmet hayatımda uzun yıllar içerisinde bunu gördüm. Öyle olduğu halde hepimizin bu soruyu sorduğu zamanlar vardır. Gördüğünüz gibi Eyüp kitabı hayattaki sorularla yüzleşmektedir. Şimdi tam gerçekleri konuşmaktadır. Sende insan gözü mü var? İnsanın gördüğü gibi mi görüyorsun diyor Eyüp, Eyüp 10. bölüm 4. ayette. Eyüp durumu ve perişan halinden ötürü hayıflanmaktadır. Tanrı'nın kendisini gerçek durumda görüp görmediğini merak etmektedir. Tanrı'nın dünyaya gelip insan olmasının bir başka nedeni de budur dostum. Şimdi cennette beni anlayan bir insan olduğunun güvencesine sahibim. Çünkü o benim gibi bir insandı. Tam olarak nasıl hissettiğimi bilir. İsa Mesih yeryüzündeyken insan yüreğindeki bütün duyguları hissetmiştir. Kardeşim, Tanrı senin kendini nasıl hissettiğini biliyor. Senin neler hissettiğini çok iyi biliyor. Günlerin ölümlü birinin günleri gibi, yılların insanın yılları gibi mi ki suçumu arıyor, günahımı araştırıyorsun, kötü olmadığımı, senin elinden beni kimsenin kurtaramayacağını biliyorsun diyor Eyüp 10. bölüm 5-7 ayetler arasında. Şimdi Eyüp kendini savunmaya başlıyor. Hayatında büyük bir günah olduğunu itiraf etmeye razı değil. Kendini epey rahatsız bir konumda bulduğunu söylüyor. Tanrı benim kötü olmadığımı biliyor. Buna karşın onun elinden kurtulamıyorum. Bütün bunları yaşamam gerekiyor ve neden bunu yaşamam gerektiğini de anlamıyorum, bilmiyorum. Eyüp biraz alçak gönüllülüğe ihtiyacı olan biriydi ve Tanrı onu o alçak gönüllülüğe getirecektir. Alçak gönüllülük ve sabrın Tanrı'nın size yemeniz için gümüş bir tepsi içinde gümüş bir kaşıkla sunduğu nitelikler olmadığına dikkat ettiniz mi? Bu şekilde alçak gönüllü olamazsınız. Sabır ve alçak gönüllülük kutsal ruhun ürünlerindendir ve yaşamınızda sınayıcı deneyimler aracılığıyla yetişirler. Tanrı Eyüp adlı bu adamın hayatında hem alçak gönüllülük hem de sabır oluşturacaktır. İncil'de Eyüp'ün sabrını duyuyoruz. Yakup, Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz der ve ama aynı zamanda Rabbin sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir diye ekler. Yakup 5. bölüm 11. ayette. Eyüp doğal olarak sabırlı bir adam değildi. Böyle bir niteliği olsaydı bu onun kendine güvenini ve kendini beğenmişliğini artırırdı. Aslında Eyüp sabırlı değildi. Sabrının tükendiğini ve sabırsızlık içerisinde Tanrı'ya haykırdığını görüyoruz. Ama Rabbin sonunda onun için neler yaptığını yani Rabbin onunla işini bitirince neler oluşturduğunu görünce o zaman onu sabırlı yapanın ve ona alçak gönüllülük verenin Rab olduğunu anlıyoruz. Bunu yapan Tanrı'dır, bunu göreceksiniz. 19. ayette, hiç var olmamış olurdum, rahimden mezara taşınırdım diyor. Eyüp yine sözlerine başladığı biçime döndü ve bu kitabın büyük bir kısmında orada olacak. Bu sınanma zamanında, denenme zamanında ölüm onun arzuladığı bir şey olmuştu. Ölümün acısını dindireceğini düşünüyordu. Onu bu durumdan kurtaracaktı. Onu uyku gibi, onu bilinçsizliğe götüren bir şey gibi hoş karşılayacaktı. Bu kitabın ruhun uyuması doktrinini sağlamlaştırmak hakkında bir şeyler çıkartabileceğinizi sanıyorsanız tamamıyla yanlış düşünüyorsunuz. Eyüp, bizler kitabı bitirmeden önce, oysa ben kurtarıcımın yaşadığını biliyorum, bedenimle Tanrı'yı göreceğim diyecektir. Dostum bu kitap ruhun uyumasını hiç mi hiç öğretmiyor. Ama bu noktada Eyüp hiç doğmamış olmayı diliyor. Tamamen unutulmayı arzuluyor. Bu sizin de dileyebileceğiniz bir şeydir. Bunu tek yapan Eyüp değildi. İlyas peygamber de bunu diledi, istedi. Yunus peygamber de bunu istedi. Sadece size bir zerre bile yardımı dokunmaz bunun. Hiç doğmamış olmayı arzulamak, doğmuş olduğunuzu asla değiştirmez. Doğmamış olmayı dilemek, zamanınızı boşa harcamaktır. Kafayı bunlara yormaktır. Şu anda buradasınız ve yaşıyorsunuz. Buna bakmanız gerekir. Ve bu arada ölmeyi arzulamanın da bir faydası yoktur. Kimse ölmeyi dileyerek ölmemiştir. Ölmeyi arzuladığımızı söyleyenlerimizin çoğunun bunu gerçekten istemediğimizi düşünüyorum. Sadece konuşuyoruz. Öfkeyle, kızgınlıkla konuşuyoruz. Hepsi bu kadar. İnsanlar ölümle yüz yüze geldiklerinde yaşamayı gerçekten isterler. Bence eğer Eyüp gerçekten ölümle yüz yüze gelseydi, o da ölmüş olmayı istemeyecekti. Ölüm acıdır. Gerçekte kimse ölmeyi istemez. Herkes ölümden kaçmak, uzun yaşamak ister. Ama şu anda ruhunun derinliklerini döküyor Eyüp ve bu adamın doğruluğunda bir kırılma görüyoruz. Tanrı'nın onun yüreğine erişmesi gerekecek. Günümüzde Tanrı'nın kutsallarının birçoğunun gururlu, katı yürekleri var. Bazen Tanrı'nın bize de Eyüp'e yaptıklarını yapması gerekir.